Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim teslimen kesiran kesira. Muhterem dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından bendeniz Ömer Çelik, hepinize hürmetlerimi arz ediyorum efendim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi sizlerin, bütün ümmeti Muhammed'in üzerine olsun. Cenab-ı Hak hepinizi, hepimizi sıhhatte, afiyette daim kılsın. Kazalardan, belalardan, ansızın gelen felaket ve ölümlerden bizleri, sevdiklerimizi, yavrularımızı, bütün ümmeti Muhammed'i muhafaza eylesin. Kıymetli kardeşlerimiz, biz Üsve-i Hasene programımızda adım adım Peygamber Efendimiz'i takip etmeye çalışıyoruz. 23 yıllık nübüvvet hayatı, Cenab-ı Hakk'ın üzerine yemin etmiş olduğu "Le amruke, senin ömrün üzerine yemin olsun" buyurmuş olduğu o mübarek hayatı, o dopdolu kulluk hayatını adeta gül kokularıyla, mis kokularıyla, her türlü en güzel mücevheratla dopdolu olan, adeta dopdolu olan o hayatı sağından solundan böyle kurcalamaya, oralardan o güzel kokulardan istifade etmeye, oralardan hayatımızı taşıyacağımız güzellikler bulmaya gayret gösteriyoruz. Cenab-ı Hak bu gayretimizi kabul eylesin. Cenab-ı Hak Efendimiz'i daha fazla tanıyabilmeyi ve Efendimiz'le daha çok hemhal olabilmeyi bizlere lütfuyla, keremiyle ihsan eylesin. Muhterem kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselam'ın geçim tarzına baktığımız zaman hakikaten o dönemin şartlarında Cenab-ı Hakk'ın ikram ettiği temiz ve helal şeylerden Efendimiz'in istifade ettiği, hem kendisi hem ailesi, tabii ki Efendimiz çok ailesi kalabalık olan bir insandı. Eşleri vardı, çocukları vardı. Onların her biriyle tabii ki geçimleri Efendimiz'e bağlıydı. Onları aç bırakmazdı Efendimiz. Ama yine onlar da mütevazi bir hayata razı olmuşlardı. Yemeleri, içmeleri hepsi ölçülüydü. Böyle ölçüsüz bir şey Efendimiz'in hayatında söz konusu değildi. Tabii ayrıyeten yine Resulullah Efendimiz bir devlet başkanı olarak da toplumun her kesiminden sorumluydu. Yetimler, dullar, fakirler, garipler, ashab-ı suffada bulunan suffe talebeleri, onlar, yani Allah Resulü onların her haliyle meşgul olurlardı. Ve onları da hep takip ederdi, doyururdu, yedirirdi, içirirdi, ihtiyaçlarını karşılardı. Böyle yani toplumun her kesiminin, özellikle muhtaç kesimlerinin ihtiyaçlarını karşılamada da Efendimizin çok özel bir çalışması, vazifesi ve gayreti olduğunu görüyoruz. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın anlattığına göre Ashab-ı Suffe'nin efendim halleri şu şekildeydi ve Efendimizin onlarla olan münasebeti ve alakası da şu şekildeydi. Ashab-ı Suffe Mescid-i Nebevi'de Suffe denilen yerde ilim talebesi olan o Müslümanlar, Medine'de kalan diğer Müslümanların daimi konuklarıydı, misafirleriydi. Onların ne sığınacak aileleri ne de malları vardı. Hatta onlar hakkında Cenab-ı Hak ayet-i kerimede Bakara suresinin 273. ayet-i kerimesinde o sadakaların, zekatların kimlere verilmesi gerektiği ile ilgili açıklama yapan ayet-i kerimelerde şu ifade yer alıyor. Lil fukara illezine uhsiru fi sebilillahi la yestati'une darben fil ard. O zekatları kendilerini Allah yoluna hasretmiş, Allah yoluna adamış ilim talebesi, cihat yapan mücahitler ve kendilerini Allah'ın dinini öğrenmeye, Allah'ın dinini yaşamaya, yaşatmaya, cihada ve ilme hasrettiklerinden dolayı yeryüzünde ticaret yapmak üzere imkan, zaman bulamayan o kişilere zekatlarınızı veriniz. Yahsebuhumul cahilu agniya emne taaffuf. Onlar o kadar iffetli, o kadar çekingen, o kadar hallerini gizleyen kimselerdir ki bilmeyenler, cahiller onları zengin sanır. Muhtaç olarak görmez, zengin sanır. La yes'elûnen nâse ilhâfâ ve böyle ısrarla insanların bir şeyde bunlar istemezler, talep etmezler. Ayet-i Kerime hakikaten aşağı yukarı bu ashab-ı suffenin halini beyan ediyor. Onların ne sığınacak aileleri ne de malları vardı. Peygamber Efendimiz'e bir sadaka, bir zekat geldiğinde onlara gönderir. Kendisi hiçbir şey almazdı. Şayet gelen hediye ise ondan bir parça alır Efendimiz Aleyhisselam. Kalanını suffe ehline gönderirdi. Dolayısıyla Resulullah'ın sofrasında uzun müddet su ve hurmadan başka bir yiyeceğin bulunmayışı ve onun çoğu zaman açlık çekmesinin sebebi elinde bulundurduklarını hiçbir rızık endişesi taşımadan ihtiyaç sahipleriyle paylaşmasıdır. Yani Resul-i Ekrem Efendimizin hayat boyu geçim sıkıntısı içerisinde yaşaması, yukarıda dikkat çekildiği gibi genel olarak yokluktan değil, muhtaçların çokluğundan kaynaklanmaktaydı. Böylece Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, komşusu aç iken karnını doyuran kimse gerçek mümin değildir sözlü beyanlarını fiil olarak da uygulamıştır. Bu sözü söyleyen kim? Yani komşusu açken tok yatan bizden değildir veya gerçek mümin olamaz, imanı kemale ermiş sayılmaz. Mutlaka Müslüman komşusunu düşünecek, akrabasını düşünecek, muhtacı düşünecek ve elindekini onunla paylaşacak. Bu söz kime ait bir sözdür? Bu söz sevgili Peygamberimizin sözüdür. Onun mübarek sözüdür, mübarek dillerinden bu söz dökülmüştür. Bu sözü söyleyen Efendimiz Allah Resulü hiç komşusu açken kendisi aç yatabilir mi? Yatabilir miydi? Tam tersine bütün dünya insanları, dünya Müslümanları Efendimizin komşusuydu. Efendimizin ümmetiydi. Nerede olursa olsunlar onların Efendimiz Aleyhisselam derdindeydi. Onların derdiyle dertliydi. Ve böyle olunca da elindeki avucundakini her şeyi en muhtaç kişilere ulaştırdığı için de Efendimizin çekmiş olduğu geçim sıkıntısı aslında yokluktan değil, olanı muhtaçlara vermekten kaynaklanan çok değerli, çok ulvi bir sıkıntıydı o sıkıntı. Onun için hep Allah'tan razıydı. Hayattan şikayetçi değildi. Dolayısıyla muhterem kardeşlerim, hakikaten bu komşusu açken karnını doyuran kimse gerçek mümin değildir. Hakimin müstediğinde geçiyor bu hadis-i şerif. Bunu yeni baştan gündemimize almamız, hepimiz gerçekten bu hadis-i şerif doğrultusunda yediklerimizi, içtiklerimizi, imkanlarımızı, etrafımızı bir gözden geçirmemiz, Suriyeliler olabilir, göçmenler olabilir, mülteciler olabilir, yani her türlü, her seviyede insan olabilir. Onları bir gözden geçirerek, Allah Resulü'nün yaptıklarını gözden geçirerek orada kendimize daha müstakim, daha doğru, daha Efendimiz'e yaraşır ve yakışır bir yol tutmamız gerekmektedir. Öte yandan Resulullah'tan sonra fetihlerle gelen imkanları gören pek çok sahabi helal de olsa dünya nimetlerinden faydalanma hususunda ciddi bir endişe taşımışlardı. Bu çerçevede daha önce yaşanılan yokluğu zaman zaman dile getirmişlerdir. Nitekim oruçlu olduğu bir gün Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh için zengin bir sofra hazırlanmış ki Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh Efendimiz sahabenin zenginlerindendi, tüccarlarındandı ve Allah yolunda gerçekten çok infak eden, önüne gelen ashabtan birisiydi. Hatta o muhacirdir Abdurrahman bin Avf Efendimiz. Mekke'den Medine'ye gelmiştir. Efendimiz Aleyhisselam onu bir ensarla kardeş yaptı. Ve kendisine kardeş olan ensar Abdurrahman'ı çağırdı radıyallahu anh. Dedi ki Abdurrahman, şunlar benim tarlalarım. İkiye bölüyoruz, sen istediğini al. Şunlar benim develerim, hayvanlarım. İkiye bölüyoruz, hangisini istersen onu al. Böyle, şunlar benim evim, şurası benim evim. Şuradan hangi odayı beğeniyorsan, hangi katı beğeniyorsan al. Bunu madem Resulullah bizi kardeş yaptı, gönül huzuruyla ben paylaşmaya hazırım diye o şekilde teklif etti. Abdurrahman bin Avf ise radıyallahu anh dedi ki ey kardeşim, Allah senin evini, malını, diğer imkanlarını sana mübarek eylesin. Benim bunlara ihtiyacım yok. Bana lütfen pazarın yolunu göster. O komşusu da, arkadaşı da, kardeşi de Abdurrahman'a pazarın yolunu gösterdi ve Abdurrahman bin Avf Hazretleri ticaret yapmaya başladı. Çok kısa zamanda Medine'nin önde gelen zenginlerinden oldu. Hatta kendi ifadesiyle, yani elhamdülillah Cenab-ı Hak öyle bereket verdi ki neyi tutsam adeta altın oluyordu buyuruyor o sahabe. Cenab-ı Hak bazı kullarına böyle müstesna bir kabiliyet verir, istidat verir, ticari akıl, zeka verebilir. O da o zatlardan bir tanesi, zengin sahabeden bir tanesi. Efendimiz'i savaşlarında hep destekleyen, Tebük'te İslam ordusunu donatan Hazreti Ebubekir Efendimiz gibi, Hazreti Osman Efendimiz gibi önde gelen sahabelerden birisi. İşte bu Resul Efendimiz'in vefatından sonra bir oruçlu olduğu gün, zengin olduğu için, ayrı imkanlarda olduğu için sofraya, bir böyle zengin bir sofra hazırlanmış. Ancak o yemeklere bakıp şöyle demişti: Mus'ab bin Ümeyr Uhud Savaşı'nda şehit edildi. O benden daha faziletliydi. Ama kefen olarak bir hırkadan başka bir şeyi yoktu. Onunla da başı örtülse ayakları, ayakları örtülse başı açık kalıyordu. Sonra dünyalık olarak bize her şey verildi. Doğrusu iyiliklerimizin karşılığının dünyada verilmiş olmasından korkuyorum. Daha sonra Abdurrahman bin Avf ağlamaya başladı ve yemeği bırakıp sofradan kalktı. Buhari Cenayiz 27'de geçiyor. Bu da sahabenin bir hali kıymetli kardeşlerim. İmkanları var. Kendi çalışıyor, kazanıyor ama geriye dönüp bakıyor. Allah Resulü Efendimiz Aleyhisselam'ın halini düşünüyor. Diğer Bedir'de, Uhud'daki o sahabenin fedakarlığını, şehadetini düşünüyor. Mus'ab bin Ümeyr 27 yaşında Uhud'da şehit olduğu zaman ve uzun yıllar Medine'de hizmet etmiş, Medine'yi İslamlaştırmış bir sahabe vefat ediyor ve kefen yok. Üzerini örtecek kefen yok. Bir hırka var. Ayak tarafına çekiliyor, baş açık kalıyor. Baş tarafına çekiliyor, ayaklar açık kalıyor ve Efendimiz Aleyhisselam ayaklarını kapatın, kalan kısmına oradaki efendim otlardan, Uhud'un oradaki efendim otlardan, yeşil otlardan kapatın diye buyuruyor ve o şekilde namazı kılınıp defnediliyor. Bütün bunları düşündükten sonra da o zengin sofra Abdurrahman bin Avf'ın gözünde küçülüyor, değersizleşiyor ve oradan da kalkıyor. O hatıralar gözünde canlanıyor. Dolayısıyla sahabenin de bu geçim tarzı olarak böyle bir zühd halini tercih ettiğini görüyoruz. Hazreti Ömer elinde bir et parçası bulunan Cabir radıyallahu anh ile karşılaştığında o nedir diye sormuş. Cabir de canım çektiği için satın aldığım bir et parçasıdır demişti. Bunun üzerine Hazreti Ömer, canın çektiği her şeyi satın alır mısın Cabir? Yoksa siz dünya hayatınızda bütün güzel şeylerinizi harcayıp tükettiniz. Ahkaf 20. ayetinde bahsedilen kimselerden olmaktan korkmuyor musun diye uyarıcı bir mukabelede bulundu. Şimdi tabii ki bu ayeti kerime, Ahkaf suresi 20. ayeti kerime, muhterem dinleyenlerim. Orada Allah'a ve ahirete iman etmeyen bir kafir insanlardan bahsediyor. Ve yani hiç ahiret endişesi taşımayan, ahiret imanı olmayan, bütün hayatı dünyadan ibaret gören, işte yani ne yersem ne içersem yanıma kar diye düşünen bir kafir insandan bahseden bir ayettir bu ve o bağlamda gelmektedir. Fakat bu ayetleri sahabenin anlaması çok önemli. Yani ben diyorum ki bu ayet-i kerime kafirden bahsediyor. Artı iman olmadığı için de orada Cenab-ı Hak yarın kıyamet günü onlara öyle hitap edecek. Buyuracak ki اَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ ف۪ي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا. Siz bütün efendim lezzetlerinizi, hazlarınızı dünya hayatında aldınız, kullandınız, yedin içtiniz ve orada bunu tükettiniz, arada bir şey getirmediniz diye bir hitaba muhatap olacaklar. Ama sahabe-i kiram bizim gibi düşünmüyor. Bu ayet kafire, bu müşriye falan diye bile düşünmüyor. Her bir ayeti kendisini ilgilendiren yönüyle ele alıyor ki Hazreti Ömer Efendimizin de halinde bunu görüyoruz. Burada mümin olduğu halde, ahirete iman ettiği halde, yani ola ki insan ölçüsüz bir iş yapar, ölçüsüz bu imkanları kullanır. Yani nefsin arzularını ölçüsüzce tatmin etmeye yeltenir de tıpkı kafirle hitap edildiği gibi, ey kulum sen de dünya hayatında bütün güzel şeylerini harcadın, bitirdin, bir şey bırakmadın diye böyle bir ilahi tehdide muhatap oluruz korkusuyla yaşıyor sahabe. Böyle bir aramızda, sahabeyle aramızda böyle bir fark var. Ama sahabenin anlayışının tabii ki daha doğru olduğu, daha isabetli olduğunu kabul ediyoruz. Biz de öyle düşünmemiz lazım. Biz de öyle düşünmemiz lazım. Ya böyle fani lezzetler sebebiyle baki nimetleri kaçırırsak halimiz nice olur diye böyle bir endişemiz olması lazım. Hatta rivayette bunu söyleyince Cabir elindeki o ayeti artık atıyor. Veya bir köpeğe veriyor. O da efendim bu ayetin etkisiyle o canını çektiği eti de yemiyor. Bunlar da ayrı sahabeden efendim böyle güzel haller. Netice itibariyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olan ashabın gerek yokluk, gerekse varlık anlarında uzun süreli açlık çekmeleri ve az yetinmeleri züht anlayışlarının dikkat çeken bir yönü olduğu gözükmüş oluyor burada. Muhterem dinleyenlerim, biz bugünkü Üsve-i Hasene programımızda sevgili peygamberimizin geçim tarzı ve özellikle evindeki sade hayatı noktasında onun örnekliğini ele alıyoruz. Onunla ilgili misalleri sizlere paylaşıyoruz ve Efendimiz'i o yönünü tanımaya çalışıyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicretinden sonra Ebu Eyyub el-Ensari'nin radıyallahu anh evinde, İstanbul'un medarı iftiharı, Eyüp Sultan'ın metfunu olan büyük sahabi Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri, onun evinde Efendimiz geçici bir süre ikamet ediyor. Ardından da Mescid-i Nebevi'nin hemen bitişiğinde yapılan, inşa edilen odalara Efendimiz Aleyhisselam yerleşiyor. Başlangıçta bu odaların iki adet olduğu söylenmektedir. Bunlardan biri sevdi validemize, diğeri ise henüz evlenmediği nikahlısı Hazreti Ayşe'ye ait. İlk defa yapıldığı zaman evler, Efendimizin mescidin etrafındaki devlet haneleri inşa edilirken önce iki tane oda yapılıyor. Çünkü o zaman Efendimiz Aleyhisselam bir sevdi validemizle evli, bir de henüz nişanlı olup da evlenmemiş olduğu Ayşe validemiz var. Orada hem bir düğün hazırlığı mahiyetinde hem de onu dikkate alarak iki oda inşa ediliyor, yapılıyor. Ayrıca Efendimizin henüz evli olmayan iki kızı Ümmü Gülsüm ve Fatıma radıyallahu anh'a için üçüncü bir odada bulunmaktaydı. İki eşleri için bir evde Efendimizin henüz evlendirmediği Ümmü Gülsüm ve Fatıma annelerimiz için, kardeşlerimiz için de bir oda bulunuyordu. 3 tane oda. Muhammed Hamidullah da böyle geçiyor. Daha sonra odaların sayısı ihtiyaca göre artmıştır. Bunların bir kısmı kerpiçten, bir kısmı taştan yapılmış olup üzerleri hurma kütüğü ve dalları ile örtülmüştü. Aynı zamanda her bir odanın oldukça dar olduğu anlaşılmaktadır. Yani o odalar da böyle geniş. Zaten tek oda, yani tek kapısı olan, belki tek penceresi olan, içerisinde başka bir bölmesi olmayan tek oda odalar. Ki ayet-i kerimede el-hucurat geçiyor. İşte innellezine yunadûneke min verâil hucurat ekserûne yâkilûn. Hücreler. Yani kerpiçte örülmüş, taşta örülmüş, efendim tek odadan oluşan efendim evler, hücreler diye ayette de ona yer veriliyor. Bunların bir kısmı kerpiçten, bir kısmı taştan yapılmış olup üzerleri hurma kütüğü ve dallarıyla örtülmüştü ve yine rivayetten anladığımız kadarıyla o da oldukça dar idi. Çok geniş değildi bunlar. Öyle ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gece namazı kılarken secdeye vardığında yatağında uyuyan Hazreti Ayşe'nin ayaklarına dokunmuş, o da ayaklarını çekerek Resulullah'a yer açmak zorunda kalmıştır. Hazreti Ayşe validemiz buyuruyor ki Resul Efendimiz diyor benim yanımda kaldığı geceler diyor. Yani benim nöbetim olduğu zamanlar Allah Resulü gelir ve geceliğin namaza kalkmak için de müsaade ister. Ayşe eğer müsaaden olursa kalkıp abdest alıp Rabbime kulluk etmek istiyorum, namaz kılmak istiyorum diye müsaade alır. Ayşe validemiz de müsaade eder. Ya Resulallah, ben seninle beraber bulunmayı çok isterim ama madem ki sen namaz kılmak istiyorsun, madem ki Allah'a kulluk yapmak istiyorsun, senin istediğini ben daha fazla isterim. Yani kendi nefsimin isteğine senin isteğini tercih ederim der ve Efendimiz kalkar, abdest alır ve namaz kılardı. İşte o zamanlarda Hazreti Ayşe validemiz diyor ki ben diyor tabi istirahat ederdim. Resulullah Efendimiz namaz kılardı. Fakat diyor namaz kılarken diyor ben uykulu halde olduğum için ayağımı uzatırdım. Allah Resulü secdeye inerken o kadar küçük ki evimiz, odamız, secdeye inerken benim ayaklarımı geriye toplar, secdesini yapar. Sonra efendim ayağa kalkar, tekrar indiği zaman ben yine uzatmış olurdum ve hep böyle secde benim ayaklarımı toplamak suretiyle böyle namazını kılardı. Burada ne anlıyoruz? Buradan şunu anlıyoruz ki orada Efendimiz Aleyhisselam'ın o odaları bir insanın ki Ayşe validemiz çok uzun boylu bir annemiz değildi. Yani kısa boylu diyebileceğimiz bir boydaydı. Yani bir insanın yatabileceği, diğer insanın secde edebileceği kadar mekan yok demektir bunun manası. Yani buradan dar olduğu anlaşılıyor. Böyle. Efendimizin tercihi böyle. İstese köşkler, saraylar yapılabilirdi. Cenab-ı Hak zaten buyuruyor. Hani müşrikler Efendimiz'e itiraz ederken diyorlar ki bu nasıl peygamber böyle? Sokaklarda yürüyor. Bizim gibi bir kul, insan. Keşke onun efendim böyle melekler gelseydi, kendisi melek olsaydı, melekler yanına gelselerdi, bağ bahçesi olsaydı, kusuran köşkleri sayıları olsaydı. Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Biz dileseydik diyor, ey Resulüm sana diyor, dünyanın en büyük saraylarını yapardık, ikram ederdik ama bizim öyle bir şeyimiz yok. Çok da efendim, çok da o köşkleri sayıları çok da önemli değil diye Furkan suresinde bu ayetler gelmiş oluyor. Diğer taraftan annesi Ümmü Seleme'nin carisi olması sebebiyle çocukluğunu Resulullah'ın evine yakın bir çevrede geçiren Hasan Basri, o dönemde Peygamber Efendimiz'in odalarının tavanına elini ulaştırabildiğini belirtmektedir. Yani genç bir çocuk, 10 yaşında, 8-10 yaşında uzandığı zaman tavana efendim eli diyebiliyor. Bu ifadeden de odaların pek yüksek olmadığı anlaşılmaktadır. Yani hem dar hem de yüksekliği de fazla değil. Efendimizin odaların kapıları ise siyah kıldan yapılmış keçelerden ibaretti. Böyle ahşap, demir kapılar, ahşap kapılar, böyle efendim çelik kapılar, onlar olmadığını, siyah kıldan yapılmış keçelerden ibaret bir kapı olduğunu görüyoruz. Bu sebeple tabiinin büyük imamlarından Said bin Müseyyep bu odaların Emeviler döneminde yıkılarak Mescid-i Nebevi'ye ilhak edilmelerinden dolayı tahassürünü, üzüntüsünü belirterek şöyle diyor: "Vallahi bunların aynen bırakılmalarını ne kadar arzu ederdim." Yani Resulullah Efendimizin odalarının içindeki malzemelerle beraber, hasırla, diğer ibrikle ve diğer malzemelerle beraber bunların diyor bu şekilde bırakılmalarını ne kadar arzu ederdim. Böylece yeni yetişen nesil ve buralara ziyarete gelen insanlar Allah Resulü'nün hayatında ne ile yetindiğini görürler de mal çoğaltmaya ve bununla övmeye rağbet etmezlerdi. Keşke öyle kalsaydı. Keşke efendim o bir böyle bir asarı antika olarak, en değerli mukaddes emanet olarak o evlerde kalsaydı, onlar koruma altına alınsaydı ve o şekilde gidenler de o hayatı, gerçi rivayetler bize o bilgileri veriyor. Yani onu görmesek de o bilgilerden bunlar çok rahatlıkla anlayabiliyoruz ama leysel ayarın kele haber görmek, haber almak gibi değildir. Görülse çok daha etkili olacağı şüphesizdi. Ve buradan da ümmeti Muhammed nasıl bir peygamber ümmeti olduğunu ve nasıl bir mütevazı hayat yaşayan bir peygamberin, yüce peygamberin ümmeti olduğunu görür. Lüzumsuz şeylere zaman harcamaz. Mal çoğaltmaya, bununla övmeye, hele hele Allah'ın sevmediği bu tür şeylere hiç iltifat göstermez ve esas Resulullah Efendimizin neye değer verdiğine, neyin peşinde olduğuna daha fazla ihtimam gösterir ve kullukları güzelleştirirler diyor tabiin büyüklerinden Said bin Müseyyep, kıymetli kardeşlerim. Muhterem dinleyenler, biz bugün Efendimiz Aleyhisselam'ın içim tarzına devam ettik. Evindeki sade hayatına bir giriş yapmış olduk ve programın sonuna yaklaşmış olduk. Programın sonuna gelmişken bendeniz Ömer Çelik tekrar hürmetlerimi sizlere arz ediyor ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum.